Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
صدق الله العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 İsven 1399, Hicri Gameri 16 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 28 Şubat 2021 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, din ile ilgili sorular ve cevaplar, dinleyicilerle baş başa ve yaşam anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Cihangir'i yaptırımları kaldırması için stratejik eylem kanununa vurgu yaptı. Takdiravancı Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesinin kolay yolu taahhütlerini yerine getirmektir dedi. Zarif, İran'ın Irak'ın huzur ve istikrarını istediğini söyledi. Amerikalı asker bir yetkili Irak'taki Amerikan üssüne saldırıda yüzlerce Amerikan askerinin ölmüş olabileceğini dile getirdi. Suriye, Amerika'nın saldırılarının Birleşmiş Milletler bildirilerini ihlal ettiğini bildirdi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangir'i yaptırımların kaldırılmasına yönelik stratejik eylem yasasının kesin ve kararlı bir şekilde uygulanarak düşmanların bir bahanesini de böylece ellerinden alındığını söyledi. Yerine göre Cihangir'i dün yaptığı açıklamada parlamentonun ek protokol kararına uygulanan yaptırımları kaldırmak için stratejik eylemin dikkatli ve ihtiyatlı uygulanmasının düşmanların bahanelerini ellerinden aldığını, bunun aynı zamanda İran'ın onurunu koruduğunu söyledi. İshak Cihangir, Irakçı İsrail, Suudi ve Amerika'nın İran karşısında yenilgiye uğradıklarını belirtti. Cihangir'i tüm azami baskıya rağmen halk direndi ve İran çok güçlü bir konuma geldi. Ancak eski Amerikan Başkanı Donald Trump ve yaptırım ekibi ise tarihin kara sayfasına geçti dedi. Amerika'nın 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı ve kanunsuz bir şekilde çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırımları daha da ağırlaştırmış şekliyle uygulamasına İran tam kararlı bir şekilde direniş göstermiştir. Bu arada nükleer anlaşmadan İran'ın iktisadi çıkarlarını garanti eden Avrupa ise uygulamada tamamen Amerika'nın paralelinde gitmiştir. Bunun ardından İran İslami Danışma Meclisi de yaptırımları kaldıran bir yasa çıkardı ve hükümeti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini sınırlandırmaya ve yaptırımlar devam ederse Amerika yaptırımları altındaki yükümlülüklerini azaltmak için ek adımlar atmaya mecbur etti.
İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Mecid Tahterevanchi, mevcut Amerikan yönetiminin Birleşmiş Milletler'in 2231 sayılı bildirisini ve nükleer anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiğini belirterek Amerika'dan nükleer anlaşmaya dönmesini istedi. Mecid Tahterevanchi, El Cezire kanalına verdiği demeçte Amerika'nın nükleer anlaşmadan kanunsuz bir şekilde çekildiğini hatırlatarak, Biden hükümeti Amerika'nın nükleer anlaşmaya döneceğini birkaç kez açıkladı ancak bu zamana kadar Biden yönetiminin bu konuda olumlu attığını görmedik. Amerika nükleer bir anlaşmadan yana değil dedi. Tahterevanchi bize göre Amerika'nın 2231 sayılı Birleşmiş Milletler bildirisindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye karar vermesi gerekiyor derken, müzakerelerin bir planı ve gündemi olması ve baştan sona net olması gerektiğini de sözlerine ekledi. İran'ın gerilimi tırmandırmamak için attığı adımlara da temas eden Tahterevanchi, bu gerilimleri ve provokatif eylemleri başlatan Trump yönetimi sırasında bile İran'ın gerilimi tırmandırmakta meşgul olmadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif son zamanlarda Irak'ta İran-Irak ilişkilerini bozmak ve ülkenin güvenliğini ve istikrarını baltalamak için tasarlanan bazı saldırı ve olayların şüphe uyandırıcı olduğunu belirtti. Tahran'da bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya gelen Zarif, İran ve Irak arasındaki siyasi, ekonomik ve sınır ötesi ticaretin çeşitli yönlerini değerlendirdi. Amerika'nın Irak-Suriye sınırındaki Iraklı güçlere tehlikeli saldırısını kınayan Zarif, yasa dışı saldırıları ülkenin egemenliğine aykırı olarak nitelendirdi. Irak'ta İran-Irak ilişkilerini bozmak ve ülkenin güvenliğini ve istikrarını baltalamak için tasarlanan bazı saldırı ve olayların şüphe uyandırıcı olduğunu ifade eden Zarif, Irak hükümetinin bu olayların faillerini bulması gerektiğini vurguluyoruz diye konuştu. Temerçin sınır kapısında İran akaryakıt tankerleri için ortaya çıkan sorunlara değinen Zarif, iki ülke arasındaki tanker trafiği sorunlarının Iraklı yetkililerin yardımıyla çözüleceğini umduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesine yardımcı olmak için Şelemçe-Basra demir yolunun yapımına başlanması ve tamamlanması çağrısında bulunan Zarif, iki ülkenin ilgili yetkililerine demir yolunu bir an önce hayata geçirmek için hızlı hareket etmeye çağırdı. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin de bu görüşmede yaptığı açıklamada iki tarafın ilişkilerin kapsamlı bir şekilde genişletilmesi için çalışması gerektiğini altına çizerek Bağdat'ın ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu dile getirdi.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi, Tahran ve Erbil arasında ilişkileri çok iyi olarak niteledi ve Irak-Kürt bölgesinin IŞİD'e karşı savaştaki rolünün önemli olduğunu söyledi. İran'ın Irak Büyükelçisi İreç Mescidi, Rodova kanalına dün gece verdiği röportajda Irak-Kürt bölgesi ve peşmerge güçlerinin IŞİD ile mücadelede önemli bir rol oynadığını söyleyerek, İran'ın Irak-Kürt bölgesine yönelik tehdit iddialarını yalanladı ve Tahran ile Erbil arasında ilişkilerin soğuk olmadığını, aksine çok iyi olduğunu söyledi. İran Büyükelçisi, İran'ın Irak, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt ile diğer herhangi bir bölge ve ülkenin güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inandığını söyledi. İran Büyükelçisi Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani'nin İran'ın yakın dostları arasında olduğunu da belirterek, Irak-Kürt bölgesi ile Iraklı Şiiler arasında her türlü işbirliği ve ittifakın yapıcı bir rol oynayacağını sözlerine ekledi.
CENTCOM olarak bilinen Batı Asya bölgesindeki Amerikan terör güçlerinin komutanlığı başkanı, İran'ın füze müdahalesi sırasında Amerika'nın Irak'taki Ayn el-Esed üssündeki terörist askerlerden 150 kadarının ölmüş olabileceğini söyledi. İran'ın dün SBC CBS News'a dayanarak verdiği habere göre Batı Asya bölgesindeki Amerikan terörist güçlerinin merkez komutanlığı başkanı Kenneth Frank McKenzie, İran'ın geçen yıl Amerika'nın terör eylemine füze misillemesi hakkında yaptığı açıklamada Amerika üssü boşaltmasaydı Amerika'nın 150 askerine ek olarak 20 ila 30 uçak kaybedebileceğini bildirdi. Aynı el Esed üssündeki askerlerin çoğu İran'ın füze müdahalesi sırasında çok büyük korku duyduklarını itiraf ettiler. Amerika kaynaklarına göre İran'ın füze saldırılarının ardından 100'den fazla Amerikan askeri beyin travması geçirdi. İran devrim muhafızları 8 Ocak 2023 çarşamba sabahı Amerikan hükümetinin İslam devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı General Kasım Süleymani'ye düzenlenen terörist saldırıya misilleme olarak Irak'ta Amerikan Ayn el-Esed üssüne füze saldırısı düzenlemişti.
Irak'ta direniş grupları yayınladıkları ortak açıklamada Cuma sabahı Haşişşabi mevzilerine yönelik Amerikan saldırısını kınarlarken bu saldırının Amerika'ya bedelinin çok ağır olacağını bildirdiler. Fars Haber Ajansı'na göre Irak Direniş Koordinasyonları Komitesi dün gece yayınladığı bildirdi. Amerika'nın bu tür eylemleri son olmayacak ve tekrarlanacak ancak bunun Amerika'ya pahalıya mal olacağında şüphe yok denildi. Bildirdi, Irak hükümetinin işgal güçlerinin veya Irak'ı kendi topraklarından işgal eden ülkelerin eylemleri hakkındaki tutumunu netleştirmek için çok az fırsatı var denildi. Irak direniş grupları ayrıca Irak hükümetini Haşişşabi güçlerine düzenlenen saldırıda işgalcilerle işbirliği yapan şahsiyetler ve yetkililer hakkında tam, açık ve yeterli bilgi ve açıklamalar sunmaya çağırdı. Amerika'nın cinayetlerine uygun bir tepkiyi vurgulayan direniş grupları, ihmalin devam etmesinin herkesi korkunç sonuçlar olan bir duruma götüreceği konusunda da uyarıda bulundu. Amerikan Savunma Bakanlığı Cuma sabahı Amerikan ordusunun Amerikan Başkanı Biden'ın emriyle Suriye'nin doğusundaki direniş gruplarına ait mevzileri bombaladığını duyurmuştu.
Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni sorumluluklarını üstlenmeye ve Amerika'nın Suriye topraklarına yönelik saldırılarını durdurmak ve tekrarını önlemek için derhal harekete geçmeye çağırdı. Bakanlık, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na gönderdiği mektupta Washington'un uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler misakinin ihlal ettiğini Amerikan savaş uçaklarını Deir Zor'da Suriye-Irak ortak sınırı yakınında önceki günde bazı mevkilerinin bombaladığını belirtti. Bakanlık bu saldırganlığın Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasıyla ilgili Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak üstlendiği rolle çeliştiğine dikkat çekti. Bakanlık bu saldırganlığın bölgedeki durumu tırmandıracak sonuçlara yol açacağını belirterek yeni Amerikan yönetiminin uluslararası meşruiyete, uluslararası hukuka ve ilgili hükümlere uyması beklenen politikalarının da olumsuz bir göstergesi olduğunu belirtti. Bakanlık bir kez daha Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesinde sorumluluklarını üstlenmeye ve daimi bir üyenin egemen bir devlete ve Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesine karşı saldırılarını ve suçlarını sürdürmesini durdurmaya, kaosu ve altyapıda yıkıma yol açacak bu agresif politikaların tekrarı silahlı terör örgütlerinin doğrudan çıkarını olup bölgede ve dünyada gerginliğin artmasına neden olacağını vurguladı.
İran'ın güneyindeki Hormuzgan eyaleti Liman ve Denizcilik Genel Müdürü, Fars Körfezi petrol limanının faaliyetlerinin bir önceki yıla göre önemli düzeyde artış kaydettiğini söyledi. Muhammed Kereci, bu yılın başından bu yana 27 milyon 366 bin ton yük ihraç edildi. Bu rakam Fars Körfezi petrol limanının geçen yılın aynı dönemine göre faaliyetlerinin %9 daha arttığını gösteriyor dedi. Kereci ayrıca bu petrol limanının benzin sektöründe 5 milyon 800 bin ton, yakıt ikmali alanında 60 bin ton kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Fars Körfezi petrol limanı Şehit Recai Limanı'nda ekonomik bölgede petrol özel iktisadi bölgesidir. Şehit Recai Limanı, Gışm Adası ve Hürmüz Boğazı'nın kuzeyinde, Bender Abbas'ın 23 kilometre batısında yer almakta ve neredeyse İran'ın denizcilik ticaretinin yarısı bu bölgeden yapılmaktadır.
İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji'den Sorumlu Başkan Yardımcısının huzurunda İranlı araştırmacıların nanoteknoloji alanındaki 57 ürünü göreceği çıktı. İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Sohrab Settari açılış töreninde uygulamalı nanoteknoloji merkezinin açılışını yaptı. Bu doğrultuda İran Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Teşkilatı bünyesinde geliştirme, üretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere uygulamalı nanoteknoloji sanayileşme merkezi bilgiye dayalı firmaların kurulması sağlanmıştır.
Medya kaynakları Libya'daki Milli Birlik Hükümeti'ne Türk askeri desteğinin devam ettiğini ve 3 Türk askeri kargo uçağının Ulusal Milli Birlik Hükümeti'nin üstlerine indiğini bildirdi. Libya Geçici Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Eddebibe'nin açıklamasından kısa bir süre sonra Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti'nin üstlerine 3 Türk askeri uçağının indiği bildirildi. Debibe, Türkiye ile Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki denizcilik anlaşmasını devam ettiğini de söyledi. Libya, Amerika'nın ve bazı Avrupa ülkelerinin ve bölgenin müdahalesiyle devrik diktatör Gaddafi rejiminin devrilmesine yol açan 2011 devriminden bu yana şiddet ve istikrarsızlık içinde kaldı.
Türkiye'de son 24 saatte 125.716 COVID-19 testi yapıldı. 9.193 kişinin testi pozitif çıktı. 71 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Ağır hasta 1187 oldu. 8.938 kişinin COVID-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.565.723'e yükseldi.
Öte yandan Rusya tarafından geliştirilen Sputnik 7 aşısının İngiltere ve Güney Afrika'da mutasyona uğrayan yeni COVID-19 varyantlarına karşı da etkili olduğu açıklandı. Rusya tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen ancak Batı ülkeler tarafından pek rağbet görmeyen Sputnik 7 aşısının İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış yeni koronavirüs türleri içinde etkili olduğu açıklandı. Aşıyı geliştiren Rusya Galamea Ulusal Salgın Hastalık ve Mikrobiyoloji Merkezi'ne yapılan açıklamada vektörel bazı aşıların virüsle mücadelede daha etkin bir konumda olduğu belirtilerek Sputnik 7'nin yapılan testlerde hem İngiltere hem de Güney Afrika'da görülen yeni koronavirüs varyantlarına karşı da etkili olduğu bildirildi.
Suudi koalisyonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir füze saldırısının düzenlendiğini ve etkisiz hale getirildiğini iddia etti. Suudi Arabistan medyasından El Arabiye kanalı dün gece koalisyon güçlerinden alıntı yaptığı haberde şehre yapılan bir füze saldırısının önlendiğini bildirdi. Koalisyon sözcüsü Türkiye el-Maliki, Yemen Ensarullah hareketini bu saldırıdan sorumlu tutarken füzenin hedefi vurmadan önce imha edildiğini iddia etti. Suudi Arabistan haberin yayınlanmasına dakikalar kala füzeyi durdurduğunu iddia ederken Twitter kullanıcıları Riyad'da patlama sesinin duyulduğunu bildirdiler.
Uluslararası Yardım Örgütü Oxfam İngiltere'ye Suudi Arabistan'a silah satışlarının derhal durdurulması çağrısında bulundu. Uluslararası Yardım Örgütü dün yaptığı açıklamada Amerikan hükümetinin Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin öldürmesinde Veliaht Muhammed Bin Selman'ın açık rolünün olduğunu bildirmesi ve Amerika'nın Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma kararına temasla İngiliz hükümetinin de Suudilere silah satmayı durdurması gerektiğini bildirdi. Ve son haberimiz.
Terör rejimi İsrail'in işgalindeki Filistin topraklarında Başbakan Netanyahu karşıtı İsrailliler Netanyahu aleyhindeki gösterilerin 36. haftasında yine bir araya geldiler. Fars Haber Ajansı'na göre göstericiler, ırkçı rejim İsrail Başbakanı Netanyahu'nun işgal altındaki Kudüs'teki ikametgahı önünde protesto gösterileri düzenledi. İşgal altındaki Filistinliler gösteri sırasında Netanyahu aleyhinde sloganlar attılar. İşgal altındaki topraklar son aylarda Netanyahu'nun yolsuzluğuna karşı sık sık protestolar ve koronavirüsüne karşı zayıf performansına tanık oluyor.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika'nın direniş karşıtı hareketliliğine tepki başlığını taşıyor. Amerikan savaş uçakları Washington'un saldırganlık siyaseti çerçevesinin devamında Suriye'nin doğusundaki bazı bölgeleri bombaladı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Perşembe günü yayınladığı bildirdi. Amerikan ordusu savaş uçaklarının Amerikan Başkanı Joe Biden'ın talimatı ile Suriye'nin doğusundaki direniş gruplarının mevzilerini ve bulunduğu noktaları bombaladığını duyurdu. Amerika, Suriye ve Irak sınırında bulunan direniş grupları mevzilerine yönelik saldırılarının Irak'ın Erbil Havalimanı Amerikan üstüne yapılan saldırıya cevaben gerçekleştirildiğini ve misilleme olduğunu iddia ediyor. Amerika bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı grupları bu saldırılardan sorumlu tutuyor. Buna rağmen kanıtlar ve belgeler Erbil Havalimanı Amerikan üstüne yapılan saldırının da Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğine yapılan saldırı gibi tereddüt uyandırıcı olduğu ve Amerika'nın Irak parlamentosunun Amerikan güçlerinin sınır dışı edilmesi yönündeki kararını göz ardı ederek bu ülkedeki varlığını sürdürmek için bahane peşinde olduğunu gösteriyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de Amerika'nın Suriye'ye yönelik yasa dışı ve saldırganlığa dayalı saldırılarını kınayarak Amerika'nın yeni hükümetinin bu girişimini Suriye toprak bütünlüğünün ve hakimiyetinin ayrıca uluslararası kuralların ihlali olduğunu bildirerek bu girişimin bölgede daha fazla istikrarsızlığa ve askeri çatışmaya yol açacağını ve çatışmaları şiddetlendireceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın Suriye'deki yasa dışı üslerinde terörist güçlerin eğitildiğine de değinerek Amerika'nın bu güçleri araçsal olarak kullandığını belirterek şu açıklamada bulundu. Amerikan güçleri son yıllarda yasa dışı bir şekilde Suriye'ye girmiş ve bu ülkenin bazı bölgelerini işgal ederek petrol dahil doğal kaynaklarını çalıp Suriye halkının doğal haklarını ihlal etmiştir. Amerika ve Siyonist rejim İsrail şimdiye kadar birkaç kez Suriye, Irak ve Lübnan'da direniş güçlerinin mevzilerini, hatta askeri açıdan değer taşımayan mevzilerini bile hedef almıştır. Bu saldırganlığa dayalı girişimin gerçekleşmesine rağmen birçok siyasi çevre, Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'ın Trump'tan farklı da siyasetler uygulamasını beklediği sırada geldiği görüşündeler. Bu çevreler Biden'ın gerilim ve çatışmalardan uzak durmak istediğini düşünüyorlardı. Zaten Trump'ın seçimlerdeki yenilgisinin sebeplerinden biri de bölgeye yönelik bu karman çorman siyasetleriydi. Bu noktadan yola çıkarak görünen o ki Amerika, aldatıcı girişimlerde bulunarak İran'ı müzakere masasına davet etmektedir. Amerika tarafından önerilen bu tekrarlanan müzakere senaryosu aslında Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle başlayan bir süreçtir. Trump'ın tutumları ve onun ardından Joe Biden'ın açıklamaları da bu bağlamda değerlendirilmelidir. Bu açıklamaların ortak yanı bu meselenin çözülmesi için bahane uydurmaktır. Ancak Amerika'nın doğal olarak Siyonist rejime bağlı olması yüzünden Amerikan başkanının bölgedeki Amerikan tavrını değiştirmek için pek meyilli olmadığı söylenebilir. Uluslararası meseleler uzmanı Hasan Hanizade bu hususta şöyle diyor. Amerikan Başkanı Trump ve Pompeo ve de John Bolton'dan oluşan takımı son 3 yılda başvurduğu girişimleriyle İran ve Amerika'nın bölgesel meseleler, küresel meseleler ve ikili meseleler gibi farklı alanlarda müzakere masasına oturmalarını engellediler. Bu bağlamda Amerika nükleer anlaşmadan çekildi, yaptırımları arttırdı ve İran petrolünün ihracatını engelledi. Buna esasen şöyle bir değerlendirme yapmaktan mümkündür. Amerika, İran'a yönelik iyi niyete dayalı pratik bir adım atmazsa, iki taraf arasında her türlü müzakerenin düzenlenmesi ihtimali de yoktur. Biden'ın müzakere savı ise başka bir ifadeyle maksimum ekonomik ve güvenlik baskısından ibarettir. Amerika bu yaklaşım çerçevesinde tek taraflı olarak sırf kendi çıkarlarını temin etmek istiyor. Doğal olarak müzakerelerin başlaması için yaptırımların tam olarak kaldırması ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesi ve yapılan yanlışların tekrar edilmemesi için uygun mekanizmaların kararlaştırması gerekiyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Bin Salman ve Kaşıkçı kabusu etrafında. Amerika hükümeti Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gizli bilgiler ve belgeleri paylaşarak bu cinayetin sorumlusunun Suudi veliahtı Muhammed Bin Salman olduğunu belirttiler. Şimdi Amerika makamlarının Muhammed Bin Salman ile görüşmeyeceklerini bildirmelerinden yola çıkarak bu rapora ve genel olarak Biden hükümetinin yaklaşımının Bin Salman'ın siyasi devamını nasıl etki yapacağını görmek gerek. Bu alanda göze çarpan ilk husus Bin Salman'ın Suudi Arabistan'daki konumunun sarsılmasıdır. Suudi veliahtı Trump döneminde Amerika'nın desteklerine özel bir şekilde göz dikmişti. Ancak Trump'ın yenilgiye uğraması ile pratikte en önemli destekçisini kaybetmiş oldu. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili rapor bir kez daha Bin Salman'ın şiddet yanlısı yüzünü gözler önüne serdi. Bu yüzden Suudi hanedanı içinde de Bin Salman'ın Suudi kraliyet koltuğuna oturmasının bu ülkenin konumuna zarar vereceği kanaati yaygın düşünce haline gelmiştir. Sonuçta Bin Salman'a karşı iç gelişmelerin de artacağı söylenebilir. İkinci önemli nokta Muhammed Bin Salman'a karşı yaptırımlar gibi birçok uluslararası girişim ihtimalinin bulunmasıdır. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın raportörü Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sözlerinde de bu cinayetin failleri ve amirlerin dışlanmasının uluslararası arenada adaletin uygulanması doğrultusunda önemli bir adım olduğunu ve benzer cinayetler işleyenler için önemli bir mesaj sayıldığını belirtti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Cemal Kaşıkçı cinayeti raportörü sözlerine şunları ekledi. Beyaz Saray'dan sırf Muhammed Bin Salman'ın değil, onun uluslararası ilişkilerini de yaptırımlara tabi tutmasını istiyoruz. Amerikan hükümetinin Muhammed Bin Salman'a karşı yaptırım uygulama ihtimali uzak bir ihtimal olsa da bu kez Suudi veliahtına karşı dış baskıların iyice artacağı söylenebilir. Bu alanda göze çarpan üçüncü husus ise Muhammed Bin Salman'ın kraliyet tahtını elde etme şansının azalmasıdır. Onun rakiplerinin durumu bu raporlar ile iyileşmiştir. Bu bağlamda Amerika hükümeti eski veliaht Muhammed Bin Naif'e odaklanmıştır. Naif ise özellikle Muhammed Bin Salman tarafından iyice sıkıştırılmıştır. Bu doğrultuda Brookings Düşünce Kuruluşu'ndan Bruce Riddle şöyle yazıyor. Uluslararası toplum şimdi de Suudi eski veliahtı Muhammed Bin Naif'in özgür bırakılmasını istiyor. Bin Naif ise belli bir suçtan dolayı değil Muhammed Bin Salman'ın başına bela olduğu için tutuklanmıştır. Muhammed Bin Naif onlarca ve yüzlerce Amerikalı'nın canını kurtarıp El-Kaide'yi doğum yerinde yendi. Washington'un Suudi liderlerine bu hususta baskı yapması anormal bir girişim görünse de acil bir durumdur. Çünkü Muhammed Bin Naif Amerikalıların güvenliğine verdiği destekten dolayı özel bir konuma sahiptir. Son nokta ise Amerika hükümetinin bu raporu ile Suudi veliahtının siyasi kaderinin etkilenmesinin yanı sıra bir kez daha Bin Salman'ın siyasi çaylaklığı gözler önüne serildi. Şimdi de Suudi veliahtı bir kez daha Suudi kraliyet tahtına sırtını yaslamak için Amerikan hükümetinin desteğini kazanmalıdır. Belki de bu kez petrodolarlar bile Muhammed Bin Salman'ı kurtaramayacak. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Esvent 1399, Hicri Kameri 16 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 28 Şubat 2021 Pazar. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Esvent 1357'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni 15 yıl aradan sonra Kutsal Kum kentine gittiler. İmam Hümeyni Hicri Şemsi 15 Hordat kıyamı ve bu kıyamdan sonraki hadiselerden sonra Hicri Şemsi 1343'te Despot Şah rejimi tarafından İran'ın dışına sürgün edildi ve Hicri Şemsi 12 Behmen 1357'de İran'a geldiler. İslam İnkılabı'nın şanlı zaferinden sonra ise Şah rejiminin İran'ın Müslüman halkının İmam Hümeyni liderliğinde başlattı. Mücadele neticesinde çökmesiyle birlikte Kum kentine geldiler ve sade bir evde ikamet ettiler. İmam Hümeyni bundan birkaç ay sonra inkılabın yakından rehberliği zarureti ve başkent Tahran'da bulunmaları nedenlerinden dolayı Tahran'a geldiler. Kırk yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Esvent 1359'da Bağızçı Irak rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaşın ilk başlarında Hüsnü Niyet Komitesi çalışmalarına başladı. İyi Niyet Komitesi Irak'la İran arasındaki savaşın barışçıl yollarla sona ermesi hedefiyle İslam Konferansı Teşkilatı, Dışişleri Bakanlarının önerisiyle ve liderler toplantısının onayıyla ortaya çıktı. Daha sonraları Barış Komitesi olarak ad değiştiren bu komite, bazı İslam ülkeleri cumhurbaşkanlarından oluşuyordu. Tahran ve Bağdat'a ziyaretler düzenleyerek çatışan iki ülkenin en son görüşlerini alıyordu ve bu ülke yetkililerinin görüşlerini toplayarak oturumlar düzenliyordu. İyi Niyet Komitesi'nin ilk Tahran ve Bağdat ziyareti Hicri Şemsi 10 Esvent 1359'da yapıldı ve bu ziyaretin sonunda ilk planını sundu ki bu planda toprak bütünlüğüne saygı duyulması, toprakların zorla ele geçirilmemesi ve İran'la Irak arasında ateşkesin sağlanması ve geri çekilme ve tarafların Ervend su geçidinden nasıl yararlanacağına işaret edildi. İran'ın ateşkesin sağlanması yönünde ön şartı Irak'ın satılmış bağışçıların uluslararası sınırlara geri çekilmeleri ve Irak'ın savaşı başlatan taraf olarak tanıtılmasıydı ki Irak'ın muhalefetiyle bu plan ve barış komitesinin diğer planlarının hiçbir getirisi olmadı. Sonuçta Barış Komitesi 9 ziyaret ve 6 barış planını sunmasının ardından cephelerdeki şartların İran lehine olduğu bir sırada Hicri Şemsi 20 Haziran 1365'te Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde hiçbir sonuca ulaşmadan çalışmalarına son verdi. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Esvent 1366'da Devrik Saddam rejiminin İran'a yönelik savaş cephelerinde ardı ardına uğradığı ağır yenilgilerden sonra bu rejim Tahran'daki yerleşim bölgelerini uzak menzilli füzelerle hedef aldı. Irak savaş uçaklarının Tahran ve İran'ın diğer kentlerdeki evleri 1,5 aydan daha fazla süre boyunca hedef alması neticesinde yüzlerce sivil insan ya şehit düştüler veya yaralandılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
S-400 mektubuna yanıt verilmedi.
Karar.
Davutoğlu, partilerin kapatılmasına karşıyım.
Yeni Asya.
Sivil toplum kuruluşlardan hukuk reformu çağrısı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Özgen Acar, 26 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde asgari ücretlinin arabası varmış başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alan borç sorunu son bir yılda çarpıcı biçimde arttı. İktidarın toparlanıyoruz söylemi sözde kaldı. Gelirler azaldı, giderler arttı. Hükümetin ekonomide toparlanma söylemlerine karşın bütçe daha yılın ilk ayında 24.1 milyar TL açık verdi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Geçen yılın Ocak ayında 12.7 milyar lira olan faiz giderleri bu yılın Ocak ayında 22 milyar liraya çıktı. Gelirler aynı ayına göre 33 milyar lira azaldı. İlk ayda örtülü ödenekten 267.8 milyon TL harcama yapıldı. Nerelere ödendiğine kafanızı yormayınız çünkü gizli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından başkan yardımcısı görevden alındı. 3 yılda 4 başkan değişti. Ahmet Kürşat Dostdoğru vekaleten TÜİK Başkanlığı'na getirildi. Bakalım soyadı gibi Dostdoğru olacak mı? TÜİK Başkan Yardımcısı'nın enflasyon rakamlarında ilk kez parmak oynatmadığı için görevden alındığına inanılıyor. Bu değişiklik TÜİK'e olan güveni sarstı. Görevden alınan Enver Taşlı, kurum içinden yetişmiş biriydi. Konunun tekniğine, hesaplamalara hakimdi. Yerine atanan kişinin istatistik geçmişin olmadığı yazıldı. %24 enflasyon da gerçekçi değil, enflasyon çok daha fazla. Gıda fiyatlarındaki artış durdurulamıyor, son bir yılda %30 arttı. Birleşik Kamu İş'in yaptırdığı araştırmaya göre, Şubat'ta gıda fiyatları bir önceki aya göre %2.8 arttı. Açlık sınırı 3.313 liraya çıktı. En yoksul kesimin harcamalarının en az üçte birini ayırmak zorunda kaldı. Gıda fiyatları ise bu yılın ilk iki ayında %6.5, son bir yılda ise %29.7 artış gösterdi. Enflasyona karşı en korumasız durumdaki yoksul kesimin aile bütçesinin en az üçte birini ayırmak zorunda bulunduğu gıda fiyatlarında son aylarda yaşanan hızlı artış oluşumu Şubat ayında da sürdü. Birleşik Kamu İş'in fiyatlarını Ankara'daki pazar ve çarşıda her ay düzenli olarak hazırladığı ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı halkın enflasyonu araştırmasının 2021 Şubat ayı sonuçları açıklandı. Şubat'ta gıda fiyatları bir önceki aya göre %2.8 oranında artarken son bir yılda ise %30 oranında artış yaşandı. Şubat'ta ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatları bir önceki aya göre değişmezken et balık harcamaları yükselişini sürdürdü. Gıda fiyatlarında bu yılın ilk iki aylık döneminde %6.5 oranında artış yaşandı. İlk iki ayda ekmek, bulgur, un, makarna fiyatlarında %5.5, et ve balık fiyatlarında %5, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatlarında %16.5 oranında artış gözlendi. Ocak-Şubat döneminde meyve fiyatlarında ortalama %4.6, sebze fiyatlarında %5.8 oranında artış, bakliyat fiyatlarında %2.4 oranında azalış yaşandı. İşlenmiş gıda fiyatlarında ise %2.8 oranında artış oldu. Yağ fiyatları %31.6 oranında arttı. Meyve fiyatlarında %32.8 oranında, sebze fiyatlarında ise %55.8 oranında artış yaşandı. Bakliyat fiyatları son bir yılda %17.4, diğer gıda fiyatları ise %11.5 oranında zamlandı.
Kazım Güleç 126 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde üniversitelerde 28 Şubat başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Boğaziçi'nde kayyım rektör atamasının yol açtığı tepkiler devam ederken diğer üniversitelerin durumu gündeme geliyor. Eski rektörün eşine yaptığı kayırma ortaya çıkınca görevden alınan bir taşra üniversitesinde olup bitenlere İlişkin bir okurumuzun mesajındaki satırlar bu noktada düşündürücü. Bir rektör alkışlarla yüceltilerek iftiracı ve itirafçılarla 28 Şubatçı taifesiyle geldi ve kuvvetli olan haklıdır zalimane tavrıyla devrini bitirdi. Sonra aynı ekibin siyasi ve sivil örgütleri aldatarak atanmasını sağladığı yeni rektörle yine aynı makamlara gelerek 28 Şubat'ı aratır hale geldiği bir dönemi yaşıyoruz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kısacası değişen bir şey yok. Zulüm şiddetlenerek devam ediyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde yıllar geçiyor, ömürler bitiyor. Şahsi menfaat temin ettikleri, kendilerine ve eşlerine verilen görev ve unvanlarla çok aşikar olan iki kişinin iftirası sonucunda ve adliyenin ve emniyetin yanıltılması ile birçok kişilerin mağduriyetine sebep olundu. Yakınımızda biri var ki ilk etapta her çeşit mağduriyeti yaşamış, adli takipsizlikle suçsuzluğu, masumiyeti tescil edilmiş olmasına rağmen hala mağduriyeti devam ettiriliyor. Mağdurun hakkının zalimin müstehak olduğunun verildiği herkesin kuvvet haktadır, hak kuvvette değil diyebildiği, hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz deyip böyle inandığı ve gereğine riayet ettiği hak ve adaletin hakim olduğu güzel günler dileklerimle.
Esfender Korkmaz 26 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde ekonomide reform olur mu? Başlıklı yazısına yer veriyor. Siyasi iktidar mensupları her vesileyle ekonomi ve hukukta reform yapılacağını söylüyor. Demek ki bir reforma ihtiyaç var ama aydınlanması gereken sorular var. 1. Reformdan kasıt nedir? 2. Bu iktidar reform yapabilir mi? Siyasi iktidar bugüne kadar marjinal kararları reform olarak açıkladı. Ayrıca ekonomide reform yapamaz, yalnızca iki örnekle açıklayabilirim diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Son 4 yıldır ekonomik istikrar sorunu döviz kurlarına esir oldu. Kur şokları girdi, ithalatının finansmanını artırıyor. Girdi temininde zorluk üretimi ve büyümeyi düşürüyor. İthal girdi fiyatları ve üretim maliyetleri artıyor, enflasyona yansıyor. 2018 yılında üfe %45'e, tüfe %25'e çıkmıştı. 2020 TÜFE'nin %15 olmasının nedeni kronik enflasyon üstüne binen kur artışıdır. 3 Kasım 2020'de dolar 8,54 TL idi. Türkiye'nin 1000 dolar getiren 8540 liraya bozdurdu. 16 Şubat 2021'de dolar 6,95'e geriledi. Yabancı elindeki bu 8540 Türk lirası 1222,8 dolar aldı çıktı. Ayrıca faiz ve borsadan da kazandı. Böyle bir spekülatif saldırı altında kalan hiçbir ekonomi belini doğrultamaz. Kaynak kaybı olur. Ekonomik istikrar dikiş tutmaz. Bu saldırıdan korunmak için yapılması gereken belirsizlik ve dolarizasyon yaratan dalgalı kur politikasını değiştirmek ve yarı sabit kur politikasına geçmek gerekir. AK Parti seçim bildirgesinde Merkez Bankası kararlarını dalgalı kur politikasının devam edeceği yazılıdır. Kur politikasını değiştirmez. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını teminat altına almak ve faiz kararlarına siyasi müdahaleden uzak tutmak gerekir. Ayrıca Merkez Bankası yasasını değiştirip bankanın TL yanında kuru da gözetmesini sağlamak gerekir. Bu yol Cumhurbaşkanı'nın bugüne kadarki uygulamalarına ters olur. Kabul etmez. Binde bir karşılık zorunluluğu getirerek sıcak parayı kontrol etmek gerekir. Kambiyo rejimini disipline etmek gerekir. Finans sektörü buna izin vermez. Ayrıca sıcak paraya ihtiyaç var diye hükümet bunu yapmaz. Gerçekte sıcak parayı kontrol ederek spekülatif saldırıları kaldırırsak ekonomide kırılganlık azalır ve doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelir. Türkiye'de kamu kesimi ekonominin 1/4'üdür. Ayrıca devlet rekabet piyasasını düzenler. İstikrar için kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve verimliliğinin yüksek olması gerekir. Bunu sağlamak için kamuda reform yaparak piyasa-devlet optimum dengesinin sağlanması gerekir. Piyasada tekeline dönüşen telekom gibi altyapı yatırımlarının stratejik enerji dağıtımının devletleştirilmesi gerekir. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Din ile ilgili sorular ve cevapları.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevapları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İslam dini ile ilgili en önemli soruları cevaplamaya çalışacağız. Şimdi hep birlikte programımızın 34. bölümünü dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde İslam dininde kadınların şahitlik etme meselesiyle ilgili şüphelere ve sorulara cevap vermek istiyoruz. Kadınların meseleleriyle ilgili duyulan şüphelerden biri, kadının şahitlik etme meselesidir. Bakara suresinin 282. ayetinde yer alan bu mesele insanların aklına birçok soru işareti getiriyor.
kadınların şahitlik meselesinin kökleri Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 282. ayetine dayanıyor. Allahu Teala bu ayette şöyle buyurmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.
Erkeklerinizden iki de şahit bulundurun. Eğer iki erkek bulunamazsa, rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile biri yanılırsa, diğerinin ona hatırlatması için iki kadın olsun.
İslam dininin kutsal şeriatinde kadın ve erkek pratik şuur ve idrak gücü bakımından birbiriyle ortaktır ve ilahi hikmet böyle olmalarını icap etmiştir. Zira Yüce Allah birçok ayette kadın ve erkeğin eşit düzeyde düşünmeye ve anlamaya davet eder. Eğer kadınlar erkeklere nazaran daha az şuur ve idrak gücü olsaydı, bu hitaplar onları kapsamaz ve sadece erkeklere yapılır. Allahu Teala, Müminun suresinin 80. ayetinde tüm insanları ister kadın ister erkek olsun, öldürme ve diriltme yönündeki gücü üzerinde düşünmeye davet ederek şöyle buyurmakta. Ve o yaşatan ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir. Hala aklınızı kullanmaz mısınız? Dolayısıyla kadın ve erkek arasında şuur ve idrak gücü bakımından hiçbir farklılık söz konusu değildir.
Kadın ve erkeğin şahitlik etme meselesinde eşitsizin hikmetleri vardır. Ve eğer titiz bir şekilde ve psikolojik bakışla irdelenecek olursa, bu semavi dinin nurani ahkamının azametini daha da belirgin hale gelir. Burada önemli olan nokta, bu eşitsizliğin her alanda söz konusu olmaması ve sadece başta kadınlara özel alanlar olmak üzere bazı alanlarda geçerli olmasıdır. İslam dininde bu gibi durumlarda bir kadının tek başına şahitliği yeterlidir ve hatta yer yer erkeğin şahitlik yapması mevzu bahis bile olamaz. Yine kadının şahitliği, varisin vesayetinin dörtte biri için yeterlidir ve bir başka erkek veya kadının şahitlik etmesine hacet yoktur.
Psikologların da teyit ettiği üzere kadınların şahitlik meseleleriyle ilgili ikinci konu kadının ruhi narinliği ve utanma duygusudur. Aslında olayları görmekte ve şahit olmakta kadın ve erkek arasında hiçbir fark yoktur. Zira her iki cins eşit görme gücüne sahiptir ve hiçbiri diğerinden üstün değildir. Burada önemli olan nokta, cinayet ve zina gibi durumlarda iki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine eşit olması tamamen kadın psikolojisiyle ilgilidir. Zira kadınlar erkeklere kıyasla daha utangaçtır ve genellikle kötü ve günah içeren ameller ve olaylarla karşılaşınca şiddetle yüz çevirirler. Yine kadınlar cinayet gibi yüreği etkileyen sözlerden derinden etkilenir ve bu tür sahneleri dikkatle izlemekten kaçınır ve bu yüzden katili ve cinayetin nasıl işlendiğini tespit etmekte zorlanabilir ve sonuçta şahitliği gerektiği kadar titiz olmayabilir. İşte bu yüzden İslam şeriatı kadınların tanıklık meselelerinde bir başka kadını da ekleyerek muhtemel hata payını asgari seviyeye indirmeye çalışmıştır.
Kadınların şahitlik meselesiyle ilgili üçüncü konu, mahkeme duruşmasının yapıldığı mekanla ilgilidir. Mahkemelerin mekanı ve duruşma salonları genellikle insanlarda gerginlik yaratır ve narin ruhlu ve duygusal olan kadınlar biraz gözyaşı ve insanların yemin etmesinden hemen etkilenebilir. Bu yüzden İslam şeriatı bir kadının şahitliğini yeterli bulmuyor ve şahitlik yapan kadının duygularının tahrik edilmesini ve şahitliğinde bir hata olmaması için onun yanına kendi cinsinden bir başka şahit ekleyerek böylece bu boşluğu doldurmaya ve muhtemelen eksikliği telafi etmiştir.
Kadınların şahitlik meselesiyle ilgili dördüncü konu, erkeklerin kadınlara nazaran toplumda yaşanan sosyal ve iktisadi olaylardan daha fazla haberdar olmalarıdır. Gerçekte erkeklerin evin dışında çalışmak ve faaliyet yürütmek üzere varlığı kadınlardan daha farklıdır. Bu yüzden şahitlik gerektiren birçok durum sosyal ilişkileri ve iktisadi teamüllerin çerçevesinde söz konusu olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 282. ayetinde de ticari ve iktisadi teamüllerle ilgili şahitlik konusuna temas ederek şöyle buyurmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu izâ tedayentum bideynin ilâ ecelin مسمّم فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتّقِ الله ربه ولا يبخس منه شيئا.
Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın. Bir katip onu aranızda adaletle yazsın. Hiçbir katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Her şey olduğu gibi yazsın. Üzerinde hak olan kimse borçlu da yazdırsın. Rabbinden korksun ve borcunu asla eksik yazdırmasın. Bu ayette yer alan cümlelerden anlaşıldığı üzere eğer şahit gerekiyorsa genellikle erkeklerin arasından seçilir, zira bu tür işler genellikle erkeklerin arasında yaygındır.
Ancak burada üzerinde durulması gereken nokta şu ki, masum imamların kadın ve erkeğin şahitliği arasında eşit olmadığı yönünde Bakara suresinin bu ayete istinad ettiklerini gösteren hiçbir muteber rivayet bulunmamasıdır. Dolayısıyla bu ayetin mutlak ve genel bir hüküm niteliğinde olduğunu ispat edecek hiçbir delil bulunmadığı söylenebilir. İslam dünyasının büyük müfessirlerinden Ayetullah Cevadi Amuli de bu meseleyi doğrulamak üzere Bakara suresinin 282. ayetinin tefsirinde şöyle diyor. Bu ayetle ilgili gündeme gelen tefsir hadisleri belgelerinin itibarı bir yana daimi sebebe değil, galiba hikmete nazırdır. Kadının daha çok ev işleriyle ilgilenmesi bir yandan ve sosyal ve iktisadi faaliyetlere pek katılmaması öbür yandan, yargıda ihtiyat şartı gereği şahitlik yaparken sayılarının erkeklere kıyasla iki kat olmasına sebebiyet vermiş olabilir.
Bazı insanlar sebep olduğu zahmet ve bazen de tehdit yüzünden şahitlik etmekten kaçınabiliyor. Aslında şahitlik yapma meselesinde kadınların elinden hiçbir imtiyaz veya menfaatleri de alınmış sayılmaz. Sadece kadınlar için elzem olan bir sorumluluk hafifletilmiş sayılır. Nitekim yaratılışın hasene nizamı ve ilahi hikmet gereği sorumluluk insanların arasında paylaşılmış ve bu sorumlulukların yerine getirilmesi için söz konusu sorumluluğa uygun imkanlar ve şartlar onlara sunulmuştur. Gerçekte şahitlik sorumluluğunu her alanda kadınların boynuna koymak ve onları toplumda her gün yaşanan en ufak anlaşmazlıklarda şahitlik etmeleri için mahkemelere çağırmak, kadınlara saygı değil, bilakis Yüce Allah'ın yarattığı ve daha büyük sorumlulukları üstlenen bu narin mahluklara bir nevi hakaret ve saygısızlıktır.
Erkekler evin mali işlerini tedbir etmek ve daha ağır işleri yapmak için daha fazla düşünce gücü ve fiziksel güce ihtiyacı vardır. Öte yandan kadınlarda duygular daha güçlüdür ve bu yüzden iyi nesilleri yetiştirmeye daha elverişli seçeneklerdir. Gerçekte kadınları daha güçlü duygulara sahip olmaları ve böylece evlatlar için daha şefkatli bir anne olmaları ve ailede talim ve terbiye görevini en doğru biçimde ifa edebilmeleri yaratılış harikalarından biridir. Kadınların ince ruhlu ve duygusal olmaları onlar için büyük bir imtiyazdır ve birçok durumda aile ocağını ayakta tutan güç sayılır.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevaplar isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Murat Evcen isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. 10 yaşındayken evimizin yakınındaki camiye gider ve burada namaz için gelen amcalarla sohbet eder, oynardım. Hiç unutmuyorum, bir gün namaz sonrası yaşlı bir amca öfkeli bir tavırla geldi ve gürültü yaptığımı, namaz kılanları yanılttığımı söyleyip elinin tersiyle yüzüme vurdu. Zayıf bir çocuktum, sendeledim ve yere düştüm. Uzun süre düştüğüm yerde kaldım. Gururum çok incinmişti ama herhalde günaha girdim. Şimdi Allah beni sevmeyecek diye düşünüp kendimi suçladım. Bu olay beni o kadar etkiledi ki aradan 25 yıl geçti. Nerede sakallı bir yaşlı görsem içime korku düşer ve yüzüme sert bir tokadın ineceğini zannederim. Emre kardeşimizin hatıralarında yer verdiği bu ifadelere pek de yabancı değiliz aslında. Zira bize çocukluğumuzdan itibaren cehennem ve ceza kavramları hikaye edilmiş ve din üzerinden yoğun bir korku pompalanmıştır. Ninelerimizin, dedelerimizin zihinlerinde sadece cezalandıran ve korkutan bir din tasavvuru vardır ki bu İslam'a yapılabilecek en büyük iftiradır. Bu Allah'ın varlık alemini kuşatan şefkat ve rahmetini görmemek, körleşmektir. Zannımca bu kişiler çoraklaşmış yüreklerinde biriktirdikleri öfkeyi dine yamayarak savunma mekanizması yapıyor ve nefislerini tatmin etmeye çalışıyorlar. Ne kadar üzücü bir şey değil mi? Maalesef. Çocuk camiye gitmiş.
Maalesef
yani
öyle.
Çocukluğunu İnsan. Yapıyor. Ama bir ihtiyar çok yanlış bir harekette bulunmuş değil
İnsan
mi?
İnsan üzülerek maalesef
evet.
duyuyoruz.
İsterseniz devamını
evet,
siz okuyun.
Tabii ki. Çocuklar 9 yaşına kadar olayları somut göstergelerle değerlendirirler. Doğal olarak ahiret, ceza ve mükafat gibi kavramları da somut örnekler üzerinden algılayabilirler. Çocuklara Allah, peygamber, ahiret kavramları aktarılırken bu durum dikkate alınmalı ve doğal olaylardan örnekler verilerek Allah'ın rahmet ve şefkatine vurgu yapılmalıdır. Çocuklara değerler eğitimi verilirken de aynı şekilde onların dimağları değil duyguları ve gelişim süreçleri dikkate alınmalı ve şiddete değil sevgiye, cezaya değil mükafata odaklanılmalıdır. Zira çocuklar somut kavramları ancak 12 yaştan sonra kavramaya başlarlar. Yani dolayısıyla 12 yaş öncesi çocuğa daha ziyade Allah ve peygamber sevgisi, doğru yanlış kavramları ve temel davranış kalıpları aktarılabilir. Evet, gerçekten dinleyicimiz güzel bir konuya değinmiş. Biz aynı zamanda da üzücü yani.
Evet.
Peygamber, Allah... Yani çok güzel bir ifadeyle sevdirileceğini bazı yani insanların hatalı davranışları mı diyelim yanlışlıkla belki de istemeden oluyor ama yani çocukları dinden Allah'tan peygamberden bu hareketlerle uzaklaştırıyoruz.
Şimdi, evet tabii
Öcü
ki
gibi
öyle.
Göstermeye çalışıyoruz haşa.
Din şefkat rahmetle
tabii
dolu
ki,
bir
tabii
bir fenomen olay.
Kesin.
Şimdi biz bunu bir ihtiyarın onun içinde bıraktığı çok yani hoşlanmayan bir an olacak hiçbir zaman. Yani kendisi de anlatmış yani ne zaman bir sakallı bir hoca
kesinlikle.
Görsem korkarım.
Yani hiçbir kötü zaman ana. Aklından zihninden
yani
çıkmayacak.
Mevlana'nın da şiir kitabında güzel bir şiveyle anlattığı bir anı vardır. Hazreti Musa bir çorak alanda giderken bir çobanı görmüş.
Evet.
Kendisi çoban Allah'ım neredesin seni görsem sana çorap örerdim. Şöyle yapardım böyle masaj verirdim diye. Şimdi Musa demiş ki sen yani böyle mi ibadet edilir? Sen cehennemlik olacaksın diye adam çok korkmuş. Musa biraz ilerlemiş nida gelmiş ki evet. sen bizim kulumuza böyle mi davranırsın?
Böyle?
O kendi bildiği o kadardır.
Evet.
Yani bilgisine çocuğun da bildiği o kadardır.
Zaten İslam mukaddes dininde de vurgu yapılmış çeşitli rivayetlerde var. Çocuk 12 yaşına kadar, 9-10 yaşına kadar, hatta 7 yaşına kadar, 12 yaşına kadar serbest bırakılmalı. Din sevdirilmeli. Kendisi onu kavrayıncaya kadar. Yani böyle tepkiyle, ne bileyim korkuyla olmaz ki.
Tabii.
Yani çocuk korkar ve daha da dinden, imandan, Allah'tan, peygamberden uzaklaşır. Çok kötü maalesef.
Dinleyicimize yani... bu güzel mektubundan, uyarıcı mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki mektup Hande Aydın isimli dinleyicimizden şöyle yazıyor. Dış dünya adeta bir şiddet sarmalıdır ve çocuk kanatlarını çırparak ufuklara doğru yol alabilmek için annenin desteğine ihtiyaç duyar. Anne onun kolu, kanadı ve bedenini taşıyan ayağıdır. Çocuk arkadaşı tarafından darp edildiğinde, incindiğinde, ezildiğinde hemen anneye koşar ve annenin gölgesinde kendini güvende hisseder. Teknolojinin icat edilmediği çağları düşünün. İnsanlar ağır yaşam koşulları altındaki dahi aile fertlerini bir arada toplamak ve kendilerini güvende hissedebilmek için evi inşa etmişlerdir. Kültürümüzde büyük değer atfedilen evin tarihi insanın tarihiyle başlamıştır ki bu insanın güvenlik ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Nitekim insanlar savaşa karşı kaleler örmüş, korunaklar inşa etmiş, doğal afetlere karşı kendilerince önlemler almışlardır. İnsan ilk evvela yaşamsal alanını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak ve kendini güvenli bir alana taşımak ister. Bu oldukça önemli bir gereksinimdir. Evet, yazının devamını merak ediyorum. Neler anlatacak? İsterseniz siz devam edin.
Tabii. Evet, insanoğlu güvenliğini sağlamak için evi inşa etmiştir. Fakat o sadece et ve kandan ibaret değildir. O engin ruhu ve duygu dünyası ile diğer canlılardan ayrılır. Doğal olarak insan ruhuna değecek darbelere karşı da önlem almak ve bu noktada da kendini güvende hissetmek ister. Duygularını örseleyen, şahsiyetini zedeleyen, değersizleştiren kişi ya da kişilerden uzak durmaya ve imkanları ölçüsünde önlemler alarak acıdan kaçınmaya çalışır. Fakat duygularına kelepçe vurulan, bedenleri şiddetin her türlüsüne maruz kalan insanlar da vardır ki, bu kimseler bırakın ruhsal örselenmeye karşı önlem almayı, nefes alıp vermekte dahi zorluk çekerler. Canını ve çocuklarını kurtarabilmek için yaptığı hamle ile şiddet yanlısı kocasının ölümüne neden olan ve cezası hala devam eden Melek İpek'in ifadelerini hatırlarsınız. Genç kadın kapalı bulunduğu cezaevini kastederek 27 gündür hiç dayak yemedim, burada kendimi güvende hissediyorum demiş ve yaşadığı işkencelere dikkat çekmişti. Bir insan nasıl olur da bütün özgürlüklerinin sınırlandırıldığı mahpus hayatını kendisi için rahat ve güvenli bir alan olarak görebilir? Bu kişi hangi işkencelere maruz kalmış, hangi tehditler altında yaşamış olabilir ki bu karanlık mahzende kendini iyi hissettiğini ifade edebiliyor? Maalesef yine üzülerek okuduğumuz başka bir mektup. Gerçekten nasıl olur da insan bu kadar mı yani hapiste bile kendini güvende hissedebilecek kadar zulüm mü görmüş yani bu topluluk? Ki az da değil böyle kadınların, evet, çocukların toplumda şiddet maalesef sarmalı. Şiddet yani lafın son bulduğu, dilin tutulduğu yer diyorum, bir şey bulamıyoruz yani gerçekten, evet, gerçekten. Üzülerek gerçekten
kan donduran olaylar
yani insan ne diyeceğini maalesef şaşırıyor. Üzülerek.
Sadece ümit ediyoruz ki bu kadar şahit, acı olaylara artık şahit olmayız.
Maalesef. Evet, dinleyicimize mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Devamlarını bekliyoruz.
Sırada bir telefon mesajımız var.
Hayırlı günler İrip. Türkçe bölümüne aşina olarak her gün dinliyorum. Ve çok memnunuz. Ve bizim dünyadaki gözümüz, kulağımız ve ileriye yönelik olayları analiz etmede çok isabetli doğru haberlerinden dolayı teşekkür ediyoruz ve bundan dolayı da olaylar hakkında doğru bilgi alıp doğru bilgi verme şerefiyle şerefleniyoruz. Teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Evet, elimize bir başka mektup daha var. Sırada Mustafa Koç isimli dinleyicimiz var. Mustafa Koç şu ifadelere yer veriyor. İktidarın fiyat artışlarıyla mücadelede içine düştüğü çaresizlik giderek zincir marketlerle savaşa dönüşüyor. İyi bir şey yapıyoruz zannı ile zincir marketlere arka çıkan anlayış şimdi tam manasıyla beste kargayı oysun gözünü durumu ile karşı karşıya denilse yeridir. Akılları sıra çözüm önerileri üretiyorlar. Ama çözüm önerisi diye ortaya koydukları formüller konudan ne kadar habersiz olduklarını ortaya koymaktan başka işe yaramıyor. Zincir marketlerin mantar gibi her sokakta birer ikişer açılması üzerine ilgililer sözüm ona tedbir alıyorlar. Zincir market açımı için 5000 nüfus şartı getireceklerini açıklıyorlar. Yahu hangi 5000 nüfus şartından söz ediliyor? Türkiye'nin toplam nüfusu yuvarlak hesap 84 milyon. Sırf iki zincir marketin 20 bin kadar mağazası var. Yani toplam nüfusa göre toplam zincir market sayısı fiilen 3000 kişinin altına düşmüş durumda. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz mektubundan dolayı.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Burak Yiğit, İsmail Çetiner ve İhsan Cansız isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Biz insanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. İnsan yaşamı sarf ettiği çabalara ve faaliyetlerine bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'de insanın yaşamdan yararlanma ölçüsünü sarf ettiği çabaya bağlı olduğunu buyurur. Birçok İslami rivayette de çalışmak ve helal rızık kazanmak için çaba harcamaktan üstün ibadet şeklinde söz edilmiştir. Çünkü çalışmanın sonucu sadece yoksulluk ve açlıktan kurtuluş değildir. Çalışmak, insanın izzetini ve kişiliğini geliştirir ve içinde saygı duygusunu arttırır. Kuşkusuz insanda kişiliğine saygının artmasına vesile olan her şey
öz itibariyle saygıyı hak eder. İmam Ali aleyhisselamın da buyurduğu üzere, eğer kurtuluş arıyorsanız o zaman ciddiyet ve çabayı meslek edinin.
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, yaptırımların kaldırılmasına yönelik stratejik eylem yasasının kesin ve kararlı bir şekilde uygulanarak düşmanların bir bahanesinin de böylece ellerinden alındığını belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Mecid Tahtirrevanchi, mevcut Amerikan yönetiminin Birleşmiş Milletler 2231 sayılı bildiriyi ve nükleer anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiğini belirterek Amerika'dan nükleer anlaşmaya dönmesini istedi. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın Irak'ın huzur ve istikrarından yana olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat'taki büyük elçisi, Yireç Mescidi, İran ile Irak, Kürdistan arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu belirtti. Irak direniş grupları, Amerika'nın cinayetlerine uygun şekilde karşılık verileceğine vurgu yaptılar. Suriye, Amerika'nın saldırıları Birleşmiş Milletler bildirilerini çiğnediğini belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.